السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
بیر روایت واردر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدی کی اپنے وفات پا جانے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرو. اذکرو محاسن مفتاکم اور پھر فرمایا ölülerinizin hayırlarından bahsedin. Ondan sonra dedi ki onların kötülüklerinden bahsetmeyin. Her insanda hem iyilikler olur hem de bazı zaaflar bulunur. Ancak vefatından sonra insanın alakası kesilir bu dünya ile. Onun için bu dünyada bir insanın zaaflarından bahsetmemiz gerekmez. Tabii ki onun iyilerini, onun hayırlarını beyan etmemiz lazım. Onlardan mutlaka bahsetmeliyiz. Bununla diğer insanların kalbinde hayır arzusu uyanır ve ondan sonra vefat etmiş olan için insanların dua ederler. Dua etmeleri sağlanır. Onun hayırından bahsedildiği zaman. Söylediğim gibi hem hayırlar hem de zaaflar her insanda olur, bulunur. Bu insanın tabiatı böyledir. Bazen fazla hayıra eğilmiş olur, bazen zaaflar söz konusu olur. Fakat bazı insanlar vardır ki onların hayırları öyle parlamakta olur ki beşeri zaafları gözden ayırırlar, düşürürler. Yani insan onlara dikkat etmez. Onların hayırları o kadar geniş olur ki onların zaafları onun arkasında gizlenir. Ve ne mutlu bu gibi insanlara. Ki hayırları, güzellikleri her bilen onlardan bahseder güzelliklerinden. Ve bir hadise göre durum böyle olursa böyle insana Allah-u Teala cenneti vacip kılar. Bugün ben öyle bir zattan bahsedeceğim. Her onu bilen onun hayırlarını beyan edecektir. Beyan ediyordu. Öyle bir kimse ki Pakistanlı ya Hindistanlı değildi. Bir eshabın evladı değildi. Doğuştan itibaren de Ahmedi değildi. Uzun zaman çocukluğundan gençliğine kadar ve yaşlığına kadar halifelerin etkisi altında terbiye edilmemişti. Cemaatin gözetimi altında. Birkaç sene önce Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a biyet etti. Ve birçok kimseyi geride bırakıp ön saflara geçti. Bu bizim kardeşimiz Sayın Ravil Buhari Bey'dir. Rusyalıydı. 24 Ocak'ta vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın Rusya'da kendisine iman edenler ilk birkaç kişiden birisiydi. Fakat kendi bilgisi ve irfanı ve ihlası ve vefası ve hilafete karşı olan sevgisi, kibarlığı ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını Rusya'ya ulaştırmak için parlak bir yıldız gibiydi bu zat. Birçok insana yol göstermiştir bu. Ve inşallah Teala Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı tamamlanacak bir gün ve Ahmediye cemaati kum tanecikleri gibi yayılacak Rusya'da. O zaman inşallah Teala tarih Ravil Buhari'nin hizmetlerinden mutlaka bahsedecek. Daima onu hatırda tutacak. Şu anda ben Ravil Bey'in zikrini yapacağım biraz detaylı olarak. Ravil Bey cemaat hizmetleri ni çok yapıyordu. Daha Ahmediye cemaatiyle tanıştığı zaman ve cemaate girmediği anda da tercüme işini yapmıştır. Sonra burada BBC'de görev yaptı Rusça programlarında. Oradan emekli ayrıldı ve ondan sonra tamamen vakfetti. Sanki gece gündüz bir tek arzusu vardı. Şu yahut bu şekilde ben bütün vaktimi Ahmediye cemaatine hizmet ederek geçireyim ve onun dışında benim zamanım geçmesin. Her saniyesi Ahmediye cemaatinin hizmetinde geçsin. Vefat ettiği gün dahi aynı hizmet hissiyle doluydu ve MTA için bir program yapmak için bir toplantıya katılmak üzere gelmek üzereydi. Bu hazırlıkla esnasında telefon geldi ve rahatsız olduğu söylendi ve gelemeyeceğini söylediler. Çok aşırı derecede kalp krizi geçirmişti ve o da can alıcı oldu ve böylece vefat etti. Vefat ettiği zaman yaşı 61 idi. Bir tane karısı var ve kendi çocukları yoktu. Karısının bir oğlanı vardı, o da vefat etmişti daha önce. Cemaate iler 1980 senesinde Ravil Bey, Kalim Haver Bey ile tanıştı. Tatar kavimden Londra'ya geldi ve burada irtibata geçti ve 4. Halife Rahimahullah ile mülakat yaptı ve Ahmediye cemaatine katıldı, görüştü ve böylece cemaate katıldı. Bizzat kendisi anlatıyor. Bir yerde diyor ki, ben doğuştan itibaren Müslümanım ama ateist bir toplumda yetiştiğim için 1989 senesine kadar İslamiyet hakkında benim bilgim sıfır idi. Ben bir toplumda yetiştim. Bizim ana dilimiz Tatarca yasak idi tamamen. Konuşmak dahi yasak idi. ve okullarda da okutulmuyordu. Fakat Tatar insanlarda İslam etkisi vardı. İster okul hocalar olsun, ister işçiler olsun, besmele mutlaka söylerlerdi. Tatarca kültürü bin senelik mazisi var. Daima İslamiyet'in etkisi altında kalmıştır. Onun için ateizmin baskısı vardı anne babam yanında. Benim çocukluğumda biraz azalmıştı. Ben diyemem ki ben gizli bir Müslüman idim. Bir fırsat bulup camiye gitmek isteyen ve namaz kılmak isteyen. Hayır, öyle bir durum söz konusu değildi. Ben bir öğrenciydim, ben genç idim. Ve o topluma göre benim zihnime gelen her soru, her şeyi yapardım. Sonra diyor ki 1989 senesinde durum biraz düzeldi. Her bakımdan hürriyet oldu, din de arada olmak üzere. Ama gerçek doğruya girmek için ben biliyordum ki din bilgisi yalnız akıl ile elde edilemez. İman nimetini Allah-u Teala verir. Ben bir çıkmazın içindeydim. Akıl olarak ben anlamıştım ki yalnız İslam dinidir. En güzel talimatı ileri süren. Fakat buna rağmen benim ruhum boş idi. Ve bu şüpheleden beni çıkaran birkaç insan idiler. Londra'da onlarla karşılaştım. Ben onları gerçek Müslüman kabul ediyorum. Ve bu cemaat idi ki İslam aleminde bunlara kafir deniyor, mülhed deniyor. Yani Ahmediye cemaati. Sonra diyor ki Ahmediye cemaatinin talimatı şöyledir. Hiç kimse Allah-u Teala sevgisine ulaşamaz Allah-u Teala'nın halkını sevmedikçe. Bunu bildiğim zaman ben anladım ki benim menzilim de şudur. Burada ben her şeyi elde ettim. Yani benim tahsilim, bilgim, akli deliller ve benim susuzluğum böylece manevi tecrübe ve gerçek din, her şeyi ben bir yerde buldum. Dördüncü halife rahmetullah 1993 senesinde celsada kendi konuşmasında şöyle dediydi. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatimiz yeni cemaat, yeni bir çağa girmiştir. Macaristan'da ikinci halife zamanında irtibatımız olmuştu ama sona ermişti daha sonra. Şimdi yeni orada rabıtalar olduğunu söylüyordu. Ve ilk meyve bu devrin Macaristan'ın Mahlus adlı birisiydi. Hindistan'a geldi. Rusyalı bir Ahmedi Ravil bilgili tabakalarda tanınıyor. Onun için onunla alakası vardı. Mahlus Zalay. Sık sık onu camiye getirdi ve birkaç görüşmede ben gördüm ki onun kalbinin durumu değişiyor. Ravil Bey'in kalbinin durumu değişiyor ve buradan biat ederek geri döndü. Şimdi geri giderek orada Macaristan'da daha fazla tebliğ yaptı. Ve Ravil Bey orada geçen bir tur yaptı. Orada cemaatler kuvvetlenmiştir Allah-u Teala'nın lütfuyla ve oradaki emarelerden anlaşılıyor ki İnşallah orada cemaat çabuk ilerleyecek. Tataristan'da Ravil Bey'in asıl vatanıdır. Oradan 2-3 sene evvel Murat Ziyanov İngiltere celsasına geldi ve vefalı kaldı. Geri döndükten sonra irtibat içinde kaldı ve Ahmedi olduğunu söylüyordu. Onun kızı dahi ihlas ile cemaat ile alaka kurdu ve onun imanını kuvvetlendirdi. Sonra diyor ki Ahmediye cemaatini kabul etmek bu kavimler için kolay değil. 70 seneye kadar bunlar ateist kaldılar. Buna rağmen İslamiyet ile alakalarını kesmediler. Ve İslamiyet'in şuuru onların kalplerinde devam etti. Fakat fiilen İslamiyet'in detaylarını bilmiyorlardı ve Müslüman olarak İslamiyet içinde kaldılar ama din olarak fiilen din dışında kaldılar. Bunları tekrar İslamiyet'e katmak ve Allah-u Teala'nın birliğini bunların kalplerine yerleştirmek çaba sarf isteyen ve dua isteyen bir iştir. ve mucize isteyen bir iştir. Onun için dua edin. Biz elimizden gelen çaba sarf ediyoruz, dua ediyoruz. Bütün cemaat dua etsin. Allah-u Teala mucize göstersin. Çünkü manevi inkılaplar için mucizeler daha gereklidir. Dualardan daha fazla. Söylediğim gibi doğuştan itibaren Ahmedi değildi. Fakat bunu görerek insan zannederdi ki ebedi, ezelden beri Ahmedi'dir. Gerçek manada Ahmediye cemaatin bir elçisiydi. Her nereye giderse cemaatin zikrini mutlaka yapar. Nerede tehlike olursa ki cemaatin ismiyle mutlaka bir tepki olabilir. Orada hükümete, hikmetle İslamiyet'in mesajını verir ve cemaatin talimatını ileri sürer. Sorarlar, bu kimdir? Ondan sonra cemaatin ismini tanıtırdı. Daima dikkat ederdi ki hangi mecliste ne gibi tebliğ yapmak lazım? Hangi literatür vermek uygun olacak? Onun dostlar arasında siyasetçiler, edipler, şairler, doktorlar, hocalar, üniversitenin hocaları ve öğrencileri, İktisat uzmanları ve değişik hayat safhasıyla ilgili olan uzmanlar idi. Kendisi dahi büyük bir şair idi. İyi bir edip idi. Tercüme ediyordu. ve dahi ilallah idi. Allah-u Teala ona birçok güzellik ihsan etmişti. Onu tanıyanlar ların büyük bir dostları vardı, bir tabakası vardı. Ravil vasıtasıyla Rusya ve diğer Rus beldelerine İslamiyet'in talimatı ulaşmıştır. Genellikle bizim müballiklerimizin gidemediği yerlere kadar ulaşmıştır. Moskova'ya gittiği zaman şiir toplumlarına katılırdı ve bu gibi programlar esnasında daima şu ya bu şekilde cemaatten bahsederdi ve kendi dostlarına, Ahmedilerine derdi ki önceden söylerdi ki siz filan yerde cemaatin kitaplarıyla birlikte şu kadar sayıyla filan yere gelin. Ve oradaki programın sonunda cemaati tanıttıktan sonra mutlaka o kitaplar alırlardı. Oradaki o katılanlar, toplantıya katılanlar. Londra'da Rus masası kurulundan beri Ravil Bey çaba sarf ederek ihlas ile coşku ile çalışıyordu. Çalışması esnasında açlıktan dahi aldırış etmezdi. Başka bir şeyde aldırış etmezdi. Bütün dikkatini cemaat hizmetine verirdi. Ve hiçbir işi yarım bırakmadı. Onunla birlikte çalışan murabbiler anlatıyorlar ki biz bazen diyorduk ki biz şimdi yorulduk. Gülerek diyorduk ki ne çabuk yoruldunuz. Cuma hutbelerinin Rusça tercümesini yaptırırdı. 2 sene önce bu işe başlamıştı ve MTA'de bunu vermeye başladık. Hutbe tercümesini. Aynı şekilde internet üzerinde de verdik. Kardeş dostlarına pardon, cumartesi günü mutlaka sorardı. Hutbenin tercümesi bitti mi yahut ne zaman bitecek? ve ondan sonra sorardı. Pazar günü hazır olabilir mi? Bazen cuma akşamı sorardı. Ne zamana kadar tercüme yapabilirsin? Kısacası tercümenin tercümesi tamamlanmadıkça rahatsız olurdu. celse günlerinde onun çabasının başka bir rengi olurdu. Üç gün esnasında din hizmeti için onun coşkusu özellikle görülmeye değerdi. Hutbelerle birlikte diğer konuşmacıların konuşmasının tercümesini de yapardı. Abi Halife'nin konuşmasının dışında. Toplantıya katılanlar için Rusça tercümesini yapardı. Eski Rus devletlerinden gelen misafirlere hoş geldiniz derdi. Cemaatten bahsederdi onlara. Onlara öyle bir şey söylerdi ki gelecekler insanlar için imanların çoğalmasına sebep olsun. Sonra onların ihtiyaçlarını aldırış ederdi. Yöneticilere söylerdi. Şu şu ihtiyaçlarını gidermeliyiz derdi. Celsanın bereketleri ile alakalı olarak mutlaka şu yahut bu şekilde derdi kendi dostlarına ki Rusya ve onun yanındaki devletlerde eğer yıllarca devlet edersek faydalı olmayacak. Bir defa bir insanı celsa için davet etmemiz ve halife ile görüştürmemiz ve onun için çok çaba sarf ederdi ki fazla misafirler celsaya gelsinler. Birçok cemaat kitaplarını tercüme etmiştir Rusya'da. Rusya ve diğer kitaplarda çok faydalıdır bunlar. Bu kitaplar dışında Rusça Kur'an tercümesi için dahi büyük bir hizmette bulunmuştur. Ve bu büyük bir iştir onu yaptı. Halis Bey Rus masasında çalışan yazıyor. Diyor ki ben ve Rustem ve Hamad Vali Moskova 1989 senesinde 4. Halife'nin Urduca tercümesini göz önünde bulundurarak yeni Rusça tercümesini yapmaya başladık ve 2004 senesinde tamamlandı. Ondan sonra onu tekrar gözden geçirdik onu Ravil Bey ile birlikte ve bu Londra'da tamamlandı ve iş esnasında gece gündüz çalışarak 3 ay içinde çok büyük çaba sarf ederek bu işi tamamlattı. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi işi büyük bir sorumluluk idi. Dikkat isteyen bir iştir. Onun için tekrar gözden geçirirken her konusunda teselli bulurdu. Acaba Kur'an-ı Kerim'de bu hep aynı mıdır? Bizim tercüme ettiğimiz gibi. Bunun için Rusça dilinden en uygun kelime ne olabilir? Onu kullanmaya çalışırdı. Bazen derdi ki bir ayeti tekrar gözden geçirmek için saatler sürerdi. Ravil Bey tam olarak araştırarak tercüme yapardı. Bunun çabası neticesinde bu Rusça tercümesi 3 defa basılmıştır. Londra'da 2006 senesinde, sonra Moskova'dan 2007, Kazakistan'dan 2008 senesinde ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bu bir sadaka-i cariyedir. Ravil Bey'in beyi hatırlatacak bize. Ravil Bey söylediğim gibi büyük bir jurnalist idi, gazeteci. Birçok onura sahip oldu. Tataristan'ın en büyük onuruna sahip oldu. Prize of Honor. Sonra Tataristan'da 1986 senesinde Ahmediye cemaatinden önce, sonra 2001 senesinde bir ödül aldı. 2006 senesinde Tataristan'da nasyonal, sonra kendi kitabı üzerinde de bir büyük bir ödül kazandı. 2009 senesinde onun kitabı Rusya'da da mükafat aldı. Sonra 13 Ekim Order of Cultural Heritage ödülünü aldı. Değişik kuruluşlara üye idi. Söylediğim gibi BBC Rusça servisinde çalışıyordu. onun arkadaşları Ostalski diyor ki BBC'nin Rusça servisinin müdürü idi ve vefatından sonra böyle ondan bahsetti. Diyor ki uzun zamandan beri BBC'de bizimle birlikte çalışan bizim dostumuz Rafil Buhari bizim aramızda değildir şimdi. Rafil Buhari'yi ile birlikte 15 seneden fazla birlikte çalıştık. Ben şanslı sayıyorum ki öyle iyi ve doğru bir insan ile birlikte ve yetenekli bir insan ile birlikte çalışmam nasip oldu bana. Sonra diyor ki bilgisayar olarak Rafil Bey bir hesapçı idi fakat güzel bir şair, derin bir imana sahip olan bir Müslüman idi. Eğer bilgisayar bir alim denirse yanlış olmayacak. Rafil Bey kendi kişiliğinin birçok yönü neticesinde birçok insanı etkiledi. Ve ondan etkilenmek yanlış da değil. Güzel bir iş yapan bilgisi değişik yönleri kapsamaktaydı. Onunla görüşenler, onu tanıyanlar biliyorlardı. Çok kibar bir insandı. Herkes ondan meth ederdi. Rafil Bey kendi kitabı Daruba Bogzanayet Rusça isimdir. Yani bu yol nereye götürecek Allah bilir. Bunda nasıl cemaat ile tanıştı diyor ki bir gün akşam üzere, özeti şudur, akşam üzeri ben televizyonda bir program izliyordum. Telefon çaldı. Ev sahibesi ahizeyi kaldırdı. Ben tanımıyordum. Onun için ben telefonu kaldırmadım. Ahizeyi. Belki bir İngiliz, başka bir İngiliz'i aramış olacak. Ev sahibesi konuşmasını bitirince telefonu edene dedi ki benim evimde bir misafir var. Rus bir misafir. Ben hayret ediyordum. Söylemesine gerek yoktu. Fakat ben onun bir mucize olduğunu zannediyorum ve mutlaka olacaktı. Beni davet ettiler ve telefonu bana verdiler. Ve diğer taraftan telefon üzerinde benim nereden geldiğimi sordu. Ahmediye cemaatine, camisine gelmeye davet etti. Ahmediye kelimesini kullanmadı. Ben istiyordum. Zaten onun için tamam dedim ve ertesi gün beni almaya geldiler. Beni camiye götürdüler. O da Patni'dedir. İlk şey ben orada gördüm. Ahmediye cemaatin sloganı. Sevgi, herkesi sev, kimseden nefret etme. Ben başlangıçtan beri İslamiyet'i seviyordum. Onun için bütün işleri bırakarak Ahmediye cemaatinin kitaplarını tercüme yapmaya başladım. Bana ricada bulunulmuştu. Ben Ahmediye cemaatinin halifesi Mirza Tahir Ahmed Rahmetullah Bey ile görüştüm. Ve 2 saat konuştum kendisiyle. Ve ikimiz dünyayı aynı gözüyle baktığımızı gördük. Birçok yeni şey buldum ben o konuşmalar esnasında. Her neyse. Ondan sonra ben bu işe girdim. Kitapları tercüme yapacağımı düşünüyordum. Fakat o konular o kadar açık idi ve güzel idi ve manalı idi ki az zamanda ben teselli buldum ve cemaate girdim. Bu da bir tesadüf değildi. Allah-u Teala'nın kaderiydi beni Ahmediye cemaatine çeken. Sonra bu görüşmeden sonra ona tercüme işi verildi. İslamabad'da, Tilford'da, İngiltere'de bir ev verildi oturmak için. Orada açık yer idi, güzel hava. bana bir oda verdiler ve orada ben çalıştım ve çok memnun kaldım. Sonra İslamabad'da ilk 4 hafta ben çok çalıştım. Öyle ki fazla uyuyamadım ve 4 kitabın tercümesini yaptım. O kitapların tercümesini yaparken cemaatin iddiaları çok kuvvetli geldi bana. İlk iddia şuydu, gelecekte İslam bütün dünyaya yayılacak. Ben bundan çok etkilendim. Sonra yazıyor, diyor ki Ahmediye cemaati iddia ediyor ki bu bu zamanda manevi bir inkılap için ortaya çıkarılmış olan bir cemaat ve bunun dışında bir cemaat yoktur. Ve bu cemaat ki bütün dünya insanlarını Allah-u Teala'nın birliğine çekecek inşallah. Bu cemaat iddia ediyor ki onu çağıran bütün dünya için gelmiş olan Mesih-i Mevud'dur. Vaat edilen Mesih bütün dünya ile karşı durmaktadır. Bütün en kuvvetli kuvvetleri meydan okumaktadır bu cemaat. Bu küçük cemaatin iddiaları, meydan okumaları dünyanın her dinine ki aralığında Hristiyanlık da vardır. Manevi sahada açık meydan okuması vardır bu cemaatin Hristiyanlara. Sonra bir rüyasından bahsediyor bu kitapta. Ben bir rüya gördüm. Ben kazanın, mercanın caminin ikinci katında namaz kılıyorum. Orada birçok insan var sünnet namazını kılan ve onların önünde cemaat için saflar oluşturulmaktadır. O zaman ben görüyorum ki diğer insanlar mihraba doğru bakıyorlar. Fakat ben pencereye doğru yüzümü ve oradan güneş ışığı geliyor bana. Ben soruyorum, ben niye diğer insanların baktığı yöne niye bakmıyorum? Sonra diyorum ki evet, ben yolculuk esnasındayım ve İslamiyet'in talimatına göre misafir yolcu da her nereye giderse o tarafa görür. Yani o zaman ışığın geldiği pencereye bakmam doğruydu. Sonra diyor ki rüyada cemaat ile birlikte namaz ikamet getirilir ve ben diğer insanlarla birlikte duruyorum safta. Sonra manzara değişiyor. Sonra birdenbire görüyorum ki ben çırılçıplakım ve yalnız başım örtülüdür. Fakat bütün o kadar insanlara rağmen ben utanmıyorum. Ve cemaatin ortamı dahi ve üst katında da beyaz elbiseli Tatar kadınlar vardı. Ben orada çıplak olmama hiç utanmadım. Bir sanki yeni doğmuş bir çocuk gibiydim. Ben Allah-u Teala'nın önünde nasıl duruyorum diye düşündüm. Bu rüyayı 4. halifeye anlattım. Bana cevap geldi. Hiçbir insan bekleyemez ki manevi olarak yeni bir hayat bulsun ve Allah-u Teala'nın rüya doğru yolculuğuna doğru yolculuk etmeden önce eski elbisesini çıkarması gerekir. Bundan ben anladım ki şimdi artık bende bir vahime kalmamıştır. Yani bir gerçek bana ben onu anladım ki geçen günahlardan temizlenerek Allah-u Teala temiz edebilir. Yeni bir hayata başlamak dahi önemlidir. Sonra diyor ki ben bu yol üzerinde adım atmaya karar verdim ve Ahmediye cemaatiyle birlikte yürümekteyim. Size ve diyen bütün dünya insanları ben davet ediyorum. Rus insanlara muhatap olarak diyor. Benim hayatım bu gibi olaylarla doludur ki insanlar ona tesadüf diyecekler ve ondan sonra bazı hadiselerden bahsetmiştir. Ravil Bey cemaat kitaplarının bizzat tercüme etti Rusça'ya ve bazı kitapların tercümesini tekrar gözden geçirdi. Davetul Emir, Din Adına Khan, İslamiyet'in Başlangıcı, Stories from Early Islam,
Muslim festivals hai, holy Muslims hai, Islam.
Holy Muslim, Muslim festivals, Islam ve çağdaş meseleler, Resulullah'ın çocuklara sevgisi vesaire bunun kapsamındadır. Sonra tekrar gözden geçirdiği tercümeler, İslamiyet'in öğrettiği esaslar, Mesih Hindistan'da bizim talimatımız, Tafsirul Kur'an'a giriş, İslamiyet'in iktisad nizamı, İslam'da kadının durumu ve Resulullah'ın hayatı bunun kapsamındadır. Sonra Amirul Mum diyor ki benim değişik konferanslarda verdiğim konuşmaların tercümesini yaptı ki mutlaka bizim Ruslar için dahi gereklidir. En önemli işi Kur'an-ı Kerim'in tercümesidir söylediğim gibi. BBC ve değişik webler kendisine methettiler. BBC.Rusça Andreas Altstolsky adlı birisi bir yazı yazmıştır. Çok çalışırdı, hiç gecikmedi. Bizim için bir örnek idi. Gerçek bir Müslüman idi. Bir din bilgini sayılabilir. BBC'liler dün yarım saatlik bir program neşrettiler. Kendi sesini duyurdular. Doktor Abdüsselam'dan da bahsedildi. Ahmedi bir Müslümandır ve Abdüsselam hakkında Profesör Abdüsselam Kur'an yüzünden Nobel ödülünü elde ettiği beyan edildi. Bu Tataristan'ın bilgisi değil, Rus bir yazarıdır. Tataristan'ın milli televizyonu dahi kendi ölümünden bahsetti. Televizyondan dahi bahsetti. İnternet üzerinde dahi bundan bahsetti. Kendi hakkında internette yazılıdır ki Ahmedi Müslümandır. Ve Ukrayna web üzerinde de onun bir mülakatı vardır. Ahmediye cemaatiye bağlı olduğunu açık olarak söylemiştir. Bir soruya cevaben diyor ki dünyadaki benim yolculuğum Avusturya'dan başladı. Londra beni çağırdılar, bu cemaat çağırdı. Bu cemaat İslamiyet'i yeniden canlandırmak için ortaya çıkmıştır. Herkesi sevin, kimse de nefret etmeyin diyorlar. Ve onlar arasında hiçbir İslam iş görmedim ki biz bunlara İslamiyet'e muhalif diyebilelim. Denebilir ki gerçek İslam Ahmediye cemaatidir. Ve İslam yalnız mollalar için değil, bütün insanlar içindir. İmanını seven arayanlar için yer Ahmedi cemaattir. Ben yolumu bulduğum zaman ve İslamiyet'in temel inançlarını bildiğim zaman ve İngilizce dahi öğrendiğim zaman bu tercümeler esnasında, ondan sonra ben genel hayattan ayrıldım. Her taraftan iş yapmak için bana davet gelmeye başladı. Eskiden iş bulmuyordum. Ahmediye cemaatine girdikten sonra öyle bereket buldum ki her taraftan bana çağırdılar. Rusya'da birçok defa beni davet ettiler İslam konferansına katılmak için. Sizin bir hocanız var mı? Diyor ki benim annem babamdan sonra benim hocam cemaatin halifesidir. Geç buldum onu. Keşke 20 sene önce ben onu bulsaydım. Birçok şeyi elde ederdim. Ravil Bey birçok özelliğe sahip bir insandı. Fakat onun bazı özellikleri diğer insanlardan onu kendisini ayıran şuydu ki çok kibar bir insandı. Hilafeti sever ve aşk duyardı. Halife ile derin bir alakası vardı. Bunun önünde başka hiçbir şeyin bir değeri yoktu. Halit Bey diyor ki bir hadiseden bahsedeyim. Geçen sene Aralık ayından sonra benimle birlikte bir Rumum'un diyor ki bir mülakatı vardı. Halid Bey diyor ki ben ve Ravil Bey Emirül Mümininin bürosuna geldik. Ravil Bey teklifte bulundu. Eğer izin verirseniz bana sordu. Rusça'da ben bir kitap hazırlayayım. Cemaatin tam tanımı olsun ve tarihinden bahsedeyim. Ve amme Müslümanların eti itirazlara cevap yazayım. Çünkü Mollalar cemaat aleyhinde yanlış bilgi verdiler. Bunun için de Rusya'da bu gibi itirazları görmemiz mümkün her gün. Ben ona dedim ki tamam kitap yazın. Ancak özellikle teker teker bu itirazların cevabı küçük konuşmalar yazılar esnasında hazırlayın ve onları tab edin ve ondan sonra da web site gönderin. Türkçesi ne? Biz dışarı çıktığımız zaman Ravil Bey dedi ki o kadar zamandan beri düşünüyordum. Bu ben nereden başlayayım? Bugün Amirül Mümin'in konuşması benim önüme koydu. Nasıl onu hazırlayacağımı? Ve yalnız hilafetin bereketiyle bu hazır oldu. Bu işe ben bugünden beri gireceğim. Onun dışında Rusça web site hazırlamamız isteniyordu. Onu dahi ben dedim ki rapor verin ve kim yapacak ve nasıl olacak ve hangi yol olacak. Ravil Bey bu konuda Nasim Rahmetullah Bey ile irtibata geçti ve sonra Almanya'dan Malik Samer İmtiyaz Bey ile irtibata geçti ve ondan sonra bu iş başlamıştı. Ancak bu arada Allah-u Teala'nın mesajı geldi kendisine ve Allah-u Teala'nın rahmetine kavuştu. Biz bunu açacağız diye öğrendiğimiz zaman hemen işe girdi. Halit Bey diyor ki Ravil Bey'in bir güzelliği şuydu. Zamanı hiç zayi etmezdi. Onu bilenler ve kendisiyle birlikte çalışma fırsatını elde etmiş olanlar kabul edeceklerdir ki daima her konuda aceleci davranırdı. Sanki zamanı çok az idi. Ben de gördüm. Çok çabuk her şeyi bitirmeye çalışırdı ve az zamanda sanki binlerce iş yapacaktı. Bazen söylerdim kendisine Allah aşkına biraz durun. Biraz ara verin. Sen yoruldunuz mu diyordu gülerek. Ben hiç yorulmam. Eğer yemek zamanı olur da hemen yemeği çabuk yer ki tekrar işe girsin. Daima Rusça ve orada cemaatin çoğalmasını istiyordu. Londra'dan Moskova gittiği zaman programlar yapar ve teklifler yapardı. Biz Rusya'da şunları göz önünde bulundurmadan, şu yollarla insanların dikkatini çekmeden acele bir şekilde Ahmediye mesajını ulaştıramayız insanlara. Moskova ve Kazan'ın misyon merkezlerinde bir ayrı ev şeklinde değil, orada kat halindedir. İnsanlar zanneder ki büyük bir bina akıllarına gelir. Cemaatin ilerlemesi için büyük binaları satın almamız lazım. Benim yanıma da geldiği zaman para isteyen olursa bazen ben yahut başka sebeplerden dolayı erred edersem açık kalpli olarak hemen kabul ederdi ve hiçbir zaman ben tiksinti görmedim yüzünde. Eğer onun bir teklifi reddedilirse ümitsizliğe hiç kapılmamıştır. Hemen ikinci bir teklif getirirdi. Az para isteyen yahut başka bir şekilde onun bir yolu olurdu. İstiyordu ki şu yahut bu şekilde Ahmediye cemaati çar çabuk bütün Rusya'ya ulaşsın. Bizim bir muballiğimiz Hafız Seyyidurrahman yazıyor. Ravil Bey Ahmediye cemaatini kabul edeli 22 seneden beriydi. Hilafeti öyle serdi ki sanki nesilden nesile Ahmedidir. Onun birçok örneği cemaat için bir derstir. Rusya'da cemaatin ilerlemesi için daima çok kalbinde bir sancısı vardı, coşkusu vardı. Tebliğ işini çoğaltmak için ve hızlandırmak için 4. halife ve 5. hilafet esnasında halifelerle birlikte teklifler ileri sürerdi. Fakat eğer halifeler onun hiçbir sebebini uygun görmezlerse yahut aynı işi başka bir şekilde yapmasını isterlerse hiçbir zaman tiksinti duymaz ve bir kötü bir yorum yapmazdı. Daima derdi ki eğer halife açık bir karar verdiyse ondan sonra da başka türlü davranmak terbiyesizdir derdi. Amirul Mumini karar verdikten sonra tamamen susardı. Bu da gerçek Ahmediler içilere de Ahmediye hilafetin mertebesini ne kadar yüksek olduğunu gösterme konusunda yeterlidir. Biz Rusyalı bir arkadaş Rual Şerif Bey, Ravil Bey'in vefatı üzerinde bana yazıyor. Ravil Bey çok yüce insandı. Çok bir şey yaratmıştır. Çaba sarf etmek, kavmine, dinine, İslam dinini ne hizmet etmek konusunda bunu iman sayardı. Onun için Ahmediye Müslümanları ıslah eden Ahmediye cemaatini seçti ve ona katıldı. Sonra Kazakistan'dan bir muallim Turka Muf adlı bir arkadaş bana yazdı. Ravil Bey'le cemaat kitapları vasıtasıyla ben tanıştım. Çok kibar bir insandı. Ben gördüm ki ameliyattan önce dediydi, eğer ameliyattan sonra yaşarsam hayatımı vakfedeceğim derdi. Ravil Bey çok ihlas sahibi, sözüne bağlı bir insandı. Ahmetiye'nin takımıyla birlikte Londra'ya gidiyordu. Ben rica ettim. Dua için halife söyle. Oraya gidince mutlaka ben senin ricanı halife ilettim diye bana mektup yazdı. Genellikle derdi ki Orta Asya'da Ahmediye cemaatinin mesajını nasıl hızlı bir şekilde ulaştırabiliriz? Bu muallim bey diyor ki onun kitaplarını okurken insan hissederdi ki daima çaba sarf eder. Şu yahut bu şekilde Ahmediye cemaatinin mesajını insanlara ulaştırabilsin. Rusça bilenlere. Sonra diyor ki Ravil Bey Amirul Mumin'in hutbesini tercümesini okuduğu zaman sanki bir sancı ile ve güzel bir şekilde okuyordu ki insanlar bizim imamın sesini duyabilsinler. Rustem Ahmad Vali Bey Moskova'nın cemaat başkanı, sadr cemaat yazıyor. Diyor ki Ravil Bey yüce bir insandı. Allah-u Teala ona bilgi vermişti. Açık bir şekilde insanlara fayda verdi. Ahmediye cemaatini kabul ettikten sonra kamil olarak, tam olarak Allah-u Teala'ya kulluk etmek ve insanlara ve cemaate hizmet etmek için kendini vakfetmişti. Bundan sonra onun kibarlığı, insanlığı sevmek, yumuşaklık, ihlas, affetmek, Allah'tan bütün hacetlerini dilemesi, herkese yardım ettiği için koşması, bütün iyi yetenekler konulara diğer insanları ortak etmek, bütün bunlar onun özelliğiydi. Bizim Muballik Beşarat Bey yazıyor. Sizin hutbeniz ilk defa Rusça'da tercüme neşredildiği zaman 2 sene önce buradan başlamıştı. Benimle birlikte yerel bir Ahmedi Doktor Bof Bey dahi vardı. O hutbeyi dinliyordu. Hutbe bitince herkesin gözleri yaşardı ve birbirleriyle mübarek tebrik ettiler. Ve ondan sonra onun sesiyle Amirul Mu'minin hutbeleri daima tercüme edildi. Ve dördüncü Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesinin sesini Rusça bilenler kardeşlere ilk olarak yetiştirmek onuru dahi kendisine nasip oldu. Halifeye yardım olması kendisine nasip oldu. Yardımcı olması. Sonra diyor ki, sonradan geldi ve hilafetin bereketiyle hilafetin gözeti altında birçok insanından ileri geçti. Allah-u Teala kendisine merhamet eylesin. Allah-u Teala ona benzer birçok sultan-ı nasir bize nasip etsin. Cuma namazından sonra inşallah Teala'nın cenazesi hazırdır. Cenazeyi kıldıracağım. Dışarıya gidip cek namaz kıldıracağım. Burada saflarda durun. Ayrıca birkaç cenaze daha vardır. Birisi Sahibzada Davud Ahmet İbn Sahibzada Muhammed Şefi Saray Naurang Zila Bannu İli Pakistan. Sahibzada Davud Ahmet Şehi anne ve baba tarafından Hazreti Sahibzada Abdul Latif Şehid Bey'den geliyordu. Şehid merhum Sahibzade Davud Ahmet 23 Aralık Ocak şehit ettiler Norang'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehid merhumun annesi Sahibzade Amtussalam'ın kızıydı. Hazreti Sahibzade Abdüllatif'in oğlu ve onun torunun evladıydı. Ve baba tarafından dahi Davud Bey'in dedesi Sahibzade Abdurrahman Hazreti Sahibzade Abdüllatif şehidin kız kardeşinin o evladıydı. Daha sonra bunlar Lahori oldular. Lahori cemaatine katıldılar. Sahibzade Davud Ahmet şehidin ailesi Sahibzade Abdüllatif şehid radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra Afganistan'dan gelerek Saray Nehrvang'da yerleşti. Ve orada 1955 senesinde doğdu. Söylediğim gibi 23 Ocak'ta şehit edildi. Şayukarı ona çeyrek hala bir iş için evden çıktı. Sabahleyin Saray Nehrvang'da iki kişi gelip kendisini şehit edip kaçtılar. Şehadetinden önce 17 Ocak 2012 senesinde Sevra Nereng'de Hatmi Nübüvvet büyük bir toplantı yapmışlardı. Orada cemaat aleyhinde çok abuk sabuk konuştular ve insanları coşturdular. Bu şehadet onun neticesinde olduğu bellidir. Şehit merhum söylediğim gibi onun ailesi, annesi ve babası tarafından gayrimubayyidiler, hilafetten ayrılmışlardı. Merhum 8 sene önce biyet ederek cemaatimize katıldı. Tek Ahmediydi evinde. Bütün aile evradı, erbabı hala Lahori'dirler. Takva sahibi bir insan çanda verir. Cemaat işlerinde ve bütün güzel ahlakı herkes şey iyiydi. Hiç kimseye düşmanlığı yoktu. Kalp krizi geçirdi. 2004-5 senesinde bypass yaptı. Yine oruç tutardı. İşinden emekliye ayrıldı. Bazı kimseler dediler ki sizin emeklilik maaşınız var. Maaş için değil. Ben birçok belki de işim arasında belki ben işimi tam olarak yapamadım. Onun için ben şeye veriyorum hükümete. Ondan sonra da kendi tarlasına bakardı. Şehit merhumun iki tane kardeşi ve karısı var. Amtul Hamid. Çocuğu yoktu. Ahmediler arada bir şehit ediliyorlar Pakistan'da. Ancak bu şehadetlerimiz bizim hafızalarımızı azaltıyor mu? Birçok defa söyledim, Lahor celsesinde 84 kişi şehit olmuştu. Bunlar zannediyorlardı ki cemaat hafızayı bırakacak. Ama çocuklardan dahi mektup aldım, kadınlardan, ki biz daha fazla cesaret aldık. Ve fedakarlık yapmak için dua edin, biz de feda olalım cemaat için. Yalnız sözler değil, fiilen gösterdiler her yerden. Geçenler günlerde ben Layya'da dahi bir kadın bir şehit olduğunun cenazesini kıldırmıştım. Öyle şehadet idi ki insanlar saldırdılar merkeze ve oranın cemaati kurmak için eri geldiği zaman kadınlarla, erkekle birlikte kadınlar dahi vardı. Ve bu genç bir kadındı, küçük çocukları vardı. Orada şehit oldu düşman saldırdığı zaman. Hiç korkusu yoktu asla. İsteyerek canını verdi bu kadın. Bu imanlı kadınlar ve erkekler ve çocuklardır ki fedakarlık için, fedakarlıktan asla geri durmadılar. Bugün şehit olanlar Sahibzade Davud Bey vardır. Onun şehadeti ni dahi Allah-u Teala kabul etsin. Onun hayırını kabul ederek Allah-u Teala onun cemaat-i mübayyinlere girmesini nasip etti. Ve sonra şehadet mertebesine ulaştı. Yani hilafete bağlı kaldılar, bağlı oldular. Bu da Ahmediye cemaatinin geçen bir 100 seneden beri bu gibi fedakarlıklar yapmaktadır. Ve bunun başlangıcı bugün bu şehit cenazesini kılacağımızın dedesi Sahibzade Abdüllatif şehit. İslamiyet'i tekrar canlandırmak için canını vermişti. Bugün Sahibzade'nin ruhu bir defa tekrar memnun olacak ki onun kanı 100 sene geçtikten sonra yine kendi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Onun nesli. Pakistan'da Ahmedilerin durumu bugünlerde kötüden kötüye dönüşmektedir. Bunun için Pakistan Ahmediler için çok dualarda bulunun. Allah-u Teala her bakımdan onları korusun, her şerden korusun ve düşmanları çarçabuk ceza versin. İkinci cenaze. Mirza Nasir Ahmed Avukat Lahor 25 Aralık'ta vefat etmişti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1948 senesinde biat etmişti. Sonra Furkan ordusuna girdi. 1976 senesinde bazı vekillerin bir takımını hazırlamıştı. Onun üyesiydi. Anayasa Mahkemesi'nde de hizmet etti. Cemaati orada temsil etti. Lahor gazetesinde makaleler yazardı ve cemaate hizmet ederdi böylece. Birçok cemaat duruşmasında avukatlık yaptı. 1984 senesindeki yasa da şer'i mahkemede dahi diğer avukatlarla birlikte orada hazır bulundu. Lahor'da birçok hizmetlerde bulundu. Sekreter işte Nata, İfta Meclisi'nin üyesi, cemaatin Lahor'un kazisi, Human Rights Komisyonu'nun da üyesiydi. İnsan Hakları Komisyonu Daru Zikr de idi. Orada insanlar şehit edildiği zaman onun oğlanı dahi vardı. Oğlu yaralandı ve bu da orada kaldı ve ona da cesaret verdi. Dua eden, kanaati seven, sabreden, şükür eden çok ihlas sahibi bir insandı. Hilafet için her fedakarlık yapmaya hazır bulunurdu. Ve daima duruma göre konuşurdu. güler yüzlüydü, Musi'ydi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin, mağfiret eylesin. Başka bir cenaze vardır. Rabe Begum, Master Mashriq Ali Bey'in, Assam Hindistan'dan. 20 Ocak'ta vefat etmiştir. Kelkuta'da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Assam'ın, Bengal ve Assam'ın Sadr Lajna görevini yaptı uzun zaman. Kocasıyla birlikte kocasına yardım ederdi. Mashriq Ali Bey eyalet başkanıdır. Assam ve Bengal. Hasta olmasına rağmen onunla birlikte giderdi. Çok ihlas sahibi bir kadındı. Kocasından başka 3 tane kızı ve 2 tane erkek çocuğu vardır. İsmetullah Bey onun evladıdır. Celsada da emtiyede de nazımlar okur. Bugünlerde Japonya'dadır. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin. Hepsinin cenazesini söylediğim gibi cuma namazından sonra kıldıracağım.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر